Ayrım 18, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 217. Jess kaşlarını çattı, mektubu tekrar tekrar okudu. Bazı kelimelere takılmıştı ama genel itibariyle ne demek istediğini anlamıştı. Anlaşılan pembe kaniş onu sevmişti, o da Boston'da yaşıyordu. Eğer Boston Halk Kütüphanesi'ne gidecek olursa pembe kaniş ona birkaç numara öğretebilecekti. Jess bilgisayarın başında oturup kaldı. Nedenini bilmese de kalbi yine deli gibi çarpmaya başlamıştı. Farkında olmadan avuç içlerini pijamasının yıpranmış bacaklarına sürtmüştü. Göz alıcı, neşe dolu mektubu tekrar tekrar okudu. Yabancı biri tehlike demekti, annesi hep öyle söylerdi. Hem gerçek hayatta hem de bilgisayar dünyasında. Eğer tanımadığı birisi ona mesaj atacak olursa, hiç cevap vermeden hemen annesine haber vermesi gerekiyordu. Eğer birileri ona ekli bir dosya gönderecek olursa da asla açmamalıydı dosyayı. Çünkü dosyada zaten çalışmaktan nazlanan bilgisayarlarına bulaşabilecek bir virüs olabilirdi. Daha da kötüsü içinde çocuklar için hiç de uygun olmayan kötü bir şey olabilirdi. Jess annesine korkutucu bir şey mi diye sormuştu. Çünkü Jess her ne kadar ikinci sınıftaki arkadaşlarına bu gerçeği itiraf etmese de korku filmlerinden korkuyordu. Onlar yüzünden tüm gece kabuslar görüyordu. Annesi onun gibi bir şey demişti. Bu nedenle Jess'in internette yabancılarla konuşması da, ekli gelen dosyaları açması da yasaktı. Ama kasklı su aygırı ve pembe kaniş yabancı sayılmazlardı. Onlar da Athlete Animals oynayan çocuklardı. Jess'e korkunç videolar göndermiyorlardı. Ona bazı becerileri öğretiyorlar. Bu sayede puan toplamasını sağlıyorlardı. Jess ise puan toplamaya bayılıyordu. Daha fazla beceri öğrenebilirdi. Kendi kendine Boston Halk Kütüphanesi'ne gitmeye zaten izinliyim dedi. Annesiyle birlikte ayda birkaç kez giderlerdi. Kütüphaneler iyi yerlerdi. Annesi böyle yerlere gitmesine kızmazdı. Eğer okuldan sonra gitmek için izin isteyecek olursa hiç şüphesiz verirdi. Yabancı birinin arabasına binmek ya da evine girmek yasaktı. Bunu anlayabiliyordu. Ama halk kütüphanesinde başka bir çocukla buluşmak, bu kulağa çok da kötü gelmiyordu. Jess mektubu bir kez daha okudu. Pembe kaniş, bir kız, üstelik beyzbolda çok iyi olan bir kız. Jess'in bugüne kadar gördüğü en iyi vurucuydu. Hatta kasklı su aygırından bile iyiydi. Bu yüzden Jess bir sonraki oyunda yeni öğrendiği şeylerle takımına daha çok puan kazandırdığında bu kasklı su aygırının elbette hoşuna gidecekti. Jess kararını verdi. Pembe kanişin mektubunu kendisine örnek alıp işaret parmağını kullanarak acemice cevabını yazmaya koyuldu. Beyzbol benim de en sevdiğim oyun. Geleceğim, okuldan sonra. Çok zor bir şey değil. Bu cümleyi de eklemişti çünkü kulağa çok hoş geliyordu. Daha yetişkin işi, daha kendinden emin bir cümleydi. Sanki 6. sınıf öğrencisinin kaleminden çıkmış gibiydi. Jess arkasına yaslandı, cevabına son bir kez daha baktı. Kamusal bir alan diyerek kendi kendini rahatlatmaya çalıştı. Ne de olsa bir kütüphaneydi. Ayrıca yabancı tehlikesi tekinsiz adamlar için geçerliydi. Pembe kaniş bir kızdı. Jess bir kızdan hiç korkmazdı. Jess kendi kendini başıyla onayladı. Bilgisayar ekranındaki dikkatlice yazılmış cevabına dokundu. Yazısına noktalama işaretlerini, düzgün kullanışına hayran olmuştu. Tıpkı bir 6. sınıf öğrencisi gibi diye düşündü. Sonra da gönder tuşuna bastı. Bu sırada incecik duvarın diğer tarafındaki odada annesinin sabah alarmı çalmaya başlamıştı. 17. Bölüm. Merhaba, benim adım Abigail. Seninle tanışmış mıydık? Endişelenme, yakında tanışacağız. Merhaba, benim adım Abigail. 18. Bölüm. Didi odanın karanlık tarafına geçti ve bir kez daha aşkın ne olduğunu hatırladı. Kahve, sıcak, aromalı, koyu. Fincanına biraz daha sıkı sarılıp, sırtının avuçlarında bıraktığı sıcaklığın yavaşça bileklerindeki nabızlarına çıkışını hissetti. O kokuyu usulca ilk içine çekişin tadını çıkardı. Acele etmeden, usul usul, sanki uzun zamandır bulamadığı bir arkadaşa yeniden kavuşmuş gibiydi. Toplantı masasının diğer ucunda oturan Phil, ah Tanrı aşkına iç şu lanet şeyi artık diye bağırdı. Didi onu uysal gözlerle süzdü. Hemen yanında dedektif O oturuyordu. Diğer tarafında da Neil vardı. Bu sabah O'nun üzerinde vücudunu sımsıkı saran koyu kırmızı bir kazak vardı. Bu haliyle bir şehir dedektifinden çok bir Victoria's Secret mankenine benziyordu. Neil ise tam aksine, sanki morgdan çıkmış canlı bir cenaze gibiydi. Didi Phil'a dönerek, "Sen pek küfür etmezdin," dedi. Fincanı hala ellerinde aromatik boğadın tüm duyularını harekete geçirişini hissediyordu. "Sen de tıpkı Folgers reklamlarındaymışsın gibi davranmazdın," dedi Phil. "O ve ben bütün gece buradaydık. Neil de gecesinin yarısını burada geçirdi. Bilgilerimizi paylaşalım ve sonra da gidip biraz dinlenelim." Bu Didi'nin kendini kötü hissetmesine sebep olmuştu. Didi yorgunluktan bitmiş ekibine, onların uzun süre floresan ışığına maruz kalmış suratlarını, mosmor olmuş gözlerini şöyle bir süzdü. Aslında bütün gece ayakta kalmış bir anne olarak onun da diğerlerinden hiç farkı yoktu. Sadece onun uğraştığı şey daha küçük ve daha ısrarcıydı, o kadar. Phil'e hak vererek "Pekala," dedi. "Hadi başlatalım artık şu partiyi. İlk sen başla." İşte o an Didi kahvesinden ilk yudumu aldı. Birden kalbi delicesine çarpmaya başlamıştı. Kafeinin hem tadını alıyor hem de kanına karışışını hissediyordu. Öyle bir zevkti ki bu, iç çekip derin bir nefes alarak aynı şeyi tekrar tekrar yapmak istiyordu. Yaptı da. "Phil, Tanrı aşkına," diyerek söylendi. "Sen de bir fincan ister misin?" "Kesinlikle." Phil taze kahve almak için bir hışımla toplantı odasından çıktı. O başını iki yana sallarken Neil kollarını masanın üzerine birbirine kavuşturup başını da üzerlerine koymuştu. Didi cennetten bir gün diye düşündü ve o harika sevilesi onsuz nasıl yaşadığını anlayamadığı kahvesinden bir yudum daha aldı. Bu sırada Phil de elinde bir fincan kahveyle odaya döndü ve parti nihayet başladı. "O, bir sohbet odası keşfettik," dedi. Araya giren Phil, "Bir sohbet odasının transkriptini de ele geçirdik," diyerek bilgisayar partnerine baktı. Sohbet odasının kendisine gelince, muhtemelen Sunday Sohbet şirketince şifrelenmiş. "O, sohbete katılmak için davet almak gerekiyor," dedi. "Ama sitenin kesinlikle bir staj sitesi olduğu kesin." Didi kahvesine biraz daha sarılıp kaşlarını çatarak, "Ne stajı?" diye sordu. Kalabalıklar içindeki ahmakları bulmak, tek başına takılan ahmakları bulmaktan daha kolay değildi. "O, pedofiller için," diyerek açıkladı. "Bilirsin işte, vakit öldürebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve yaptıkları sapıklıklar için kabul görebilecekleri bir site," dedi. Didi elindeki kahveyi masanın üzerine bıraktı. "Ne?" "Son birkaç yıldır bunun oldukça yaygın olduğunu fark ettik," dedi. "O, ilgisizce. Bu bulgular diğerleri için yeni birer bilgiyse de onun için değildi. Günden güne daha genç sapıklar çocuklara karşı suç işliyorlar. Bu konuda sohbet odalarının aktif birer rol oynadıklarını tespit ettik ki elimizdeki transkripte bu bilgiyi doğruluyor." Neil kollarına yasladığı başını yukarı kaldırdı ve gözlerini koyu renk saçlı cinsel suçlar dedektifine dikti. "Şunu baştan alır mısın? Ama yavaş konuş." O, gözlerini devirdiyse de bu ricaya itaat ederek devam etti. "Pekala, toplumun belli başlı kuralları var. Bu kurallar çocukları birer cinsel obje olarak görmemeyi de kapsıyor. Tabii ki bir pedofil çocukları o şekilde görmeyi tercih ediyor. Çünkü sapkın seks fantezileri var. Genelden bahsedecek olursak, bir çocuk tacizcisi bu fanteziye direnmek için yıllarını harcıyor. Bu durumun ne kadar uygunsuz olduğunu fark ediyorlar ve içlerindeki bu dürtüyü engellemeye çalışıyorlar. Belki bazıları bu konuda başarılı olabiliyor ama şüphesiz ki birçoğu bunu beceremiyor ve en sonunda bu dürtüye teslim olup suç dünyasına dahil oluyorlar. Bu döngüye bakılacak olursa sapıkların çoğu suç işlediğinde 20'li yaşlarla 30'lu yaşların ortalarında oluyorlar. Suçlu profillerine göre bu grubun olgun suçlu havuzuna dahil olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bazı istisnalar da yok değil. Genç bebek bakıcıları da kendilerinden küçük çocukları hedef olarak seçiyorlar. Ama bu daha çok dürtünün fırsatla birleşmesine örnek gösterilebilir. Saldırılar bu durumda nadiren planlı oluyor, doğal gelişiyor. Ama burada yine pedofillerin klasik profilinin yetişkin erkekler olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki son zamanlarda çocukların çocuklara karşı suç işleme oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Oldukça genç pedofiller kendilerine bu tür hedefler belirleyip küçük çocukları tavlama yoluna başvuruyorlar ki bugüne dek biz bunu sadece yetişkin pedofillerde görmüştük. Aman tanrım diyerek mırıldandı Neil. Didi de bu tepkiyi tekrarladı. Oh, tahminlerimiz diyerek devam etti. Bu transkript sayesinde doğrulanmış oluyor. Şimdi artık gençler sapkın cinsel fantezilerine karşı koymaya çalışmadan dürtülerine geçerlilik bulabildikleri, hatta bu uygunsuz eylemleri nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda ipuçları bulabildikleri internette vakit öldürüyorlar. Esasen pedofillerin çekirdek kadrosu interneti, yetişmekte olan çocuk tacizcileri neslini eğitmek için kullanıyorlar. Bu da bu yelpazenin günden güne büyümesine sebep oluyor. Dedi, bir daha bilgisayarıma el sürmeyeceğim dedi. Phil bitkin bir halde yapma dedi. Tüm geceyi bu tür sohbet sitelerindeki internet geçmişlerini okuyarak geçirdik. Şimdi artık eve gidip gözlerini çamaşır suyuna yatırmak istiyorum. Durmadan transkript denen bir şeyden bahsediyorsunuz. Nedir o? Phil iki numaralı kurban diyerek açıklamaya başladı. Stephen Lawrence sohbet odalarındaki internet geçmişini bilgisayarının hard diskine kaydetmiş. Hatta bunların içinde bir çocuğu tavlamak için köpeklerin nasıl kullanılabileceği bilgisi de var. Başka birinde de potansiyel kurbanları pek çok çocuk sitesinde nasıl takip edebilecekleri açıklanmış. Çok detaylı bir döküman. İnternet kurbanlarının hangilerinin fiziksel kurban olabilecek kadar yakında oturduklarını belirlemenin ipuçları bile verilmiş. Neil ruhsuz bir tonla resmen bir kılavuz hazırlamış dedi. Lanet bir sapığın hard diskinde sakladığı sapıklık kılavuzu. Üstelik de fotoğraflı. O uzanıp Neil'in eline hafifçe dokundu. Kızıl kafalı dedektif bir an irkilip omuzlarını dikleştirdi. Nazikçe yardım ister misin diye sordu O. Ben daha önce o tür fotoğraflara pek çok kez baktım. Eğer istersen sana yardımcı olabilirim. Artık o fotoğrafları görmek istemiyorum. Öyle kötüler ki artık onlara çocuk gözüyle bile bakamıyorum ve bu çok yanlış. Çok yanlış. Bu işi daha fazla yapamayacağım. Neil bakışlarını Didi'ye çevirdi. Bittim ben. Didi onu anladığını belli edercesine aceleyle başını salladı. Bittin. Kesinlikle öyle olmalı ve bu konuda son derece haklısın Neil. Onlar daha çocuk. Çocuk gibi görülmeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Artık bunu daha fazla kaldıramayacak olmanı anlamış olman bile güzel bir şey. Bunu sana düşündürebiliyorlar, teşekkürler. Neil, ben o çocukların Laurent'ın kurbanı olduklarını sanmıyorum dedi. Phil ona baktı, ne demek istiyorsun? 6 kutu fotoğrafın 4 kutusunu inceledim. Fotoğraflar seçme gibi. 80'lerden polaroid fotoğraflar, 70'lerden solmuş pozlar var. Resimdekiler kız erkek, küçük çocuklar, ergenler, siyah beyaz, İspanyol asıllı, şehirde, evde, otelde çekilmiş fotoğraflar. Bence Laurent bu pozları bir yerlerden toparlamış. Bilmiyorum, belki de internetten almıştır ya da diğer koleksiyonculardan satın almıştır. Gözlerini dedektif O'ya dikti. O da başıyla onayladı. Elbette pedofiller her zaman kendi aralarında görsel imajların, videoların ticaretini yapmışlardır. Bazı sapıklar için görsel öğeler bile yeterince tatmin edici. Arşivinde çocuk pornosu olduğu için tutukladığımız o kadar çok aile babası var ki, hepsi de pornonun onların yararına olduğu kanısındalar. Onlar sayesinde eyleme geçmediklerini iddia ediyorlar. Neil bu dosyadan nefret ediyorum diye mırıldandı. Didi ona hak vermeden edemediyse de kafası giderek daha da fazla karışıyordu. Bu durumda Stephen Laura'nın aktif bir çocuk tacizcisi değil, bir porno koleksiyoncusu olabileceğini mi söylüyorsun? Böyle insanların da var olduğunu söylemeye çalışıyorum dedi dedektif O. Ama ben Laurent'in pasif bir pedofil olduğu konusunda şüpheliyim. Bilgisayarına sadece yasal olmayan işlere nasıl bulaşabileceğini öğreten transkript yüklemekle kalmamış. Aynı zamanda bir yavru köpek de edinmiş. Didi Pedofiller terfi ederler mi diye sordu. Yani belki Laurent işe ilk çocuk pornosuyla başladı ve şimdi de çocuk tacizi safhasına geçti. Tabii ki ve büyük oranda tüm bu sohbet odaları bunun için var. Zayıf, kendine güveni eksik ve genellikle erkek sapıklara en sonunda sapkın fantezilerini uygulamak için kabul, yordam ve eğitim fırsatı veriyorlar. Bu arada tecavüzcüler için de sohbet odaları var, hatta katiller için bile. Neil bir kez daha bu davadan nefret ediyorum dedi. Ama Didi'nin kafasına bir şey takılmıştı. Peki bu döngüye bakılacak olursa Stephen Laurent kim? Hoca mı yoksa öğrenci mi? O öğrenci diyerek hemen cevabı yapıştırdı. Sonra da dönüp Phil'a baktı. Yani bilgisayarında bulduklarımız onu gösteriyor öyle değil mi? Bir sonraki aşamada başrolü oynamak için bilgi toplayan bir yardımcı oyuncu gibi. Phil de ona hak verdiğini belli edercesine başını salladı. Didi hiç vakit kaybetmeden peki ilk cinayetin kurbanı diye sordu. Anti Holt denen adam, o da bu sohbet odalarına girmiş mi? Phil hem de aynı sohbet odasına dedi. Hoca mı yoksa öğrenci mi? Hoca dedi Phil sertçe. Bunu suç geçmişine bakarak söylüyorum. İkinci kurban Laurent henüz hiçbir suçtan yakalanmamış. Ama ilk kurban Anti Holt daha önceden yakalanıp şartlı tahliye ile salıverilmiş. Bana kalırsa sohbet odasını iki sebeple ziyaret etmiş. Birincisi geçmiş tecrübeleriyle övünmek, ikincisi de gelecekteki vukuatları için yeni teknikler edinmek. Kesinlikle Roland'den daha tecrübeli bir tacizci. Didi ama hala daha fazla bilgi ve yordam peşinde dedi. O lafı hiç uzatmadan, pedofiller her zaman var olan bilgilerine yenilerini eklemeyi severler dedi. Çünkü sürdükleri yaşam oldukça risklidir. Bir yandan kendilerini kendi dürtülerinin kurbanı gibi hissederken diğer yandan yakalanma korkusu yaşarlar. Bu nedenle bu tür sitelerde gezinir dururlar. Didi peki bu odalarda kaçar kişi oluyor diye sordu. Sitelere giremiyoruz ama transkriplere baktığımızda birkaç düzine aktif kullanıcı görünüyor. Onların da izlerini sürmeliyiz. O ifadesiz bir sesle kesinlikle şu an onun üzerinde çalışıyoruz dedi. Maalesef pedofiller şüpheci bir kesim ve bilgisayar becerileri de son derece gelişmiş. Ama kurbanlarımız arasında ortak bir nokta var, o da bu sohbet odası. Önce kullanıcıları sonra katili ya da bir sonraki kurbanları belirlemeliyiz. Phil Didi'ye bir hatırlatmada bulunarak ama yine de dedi, elimizde sadece bir sohbetin kopyaları var. Sohbet odasının kendisine erişemiyoruz. Her ne kadar transkriptler bize birkaç düzine kullanıcı olduğunu gösterse de bu muhtemelen buzdağının sadece görünen yüzü. Pek çok üye bu tür forumlarda pusuda bekliyor. Bu da yüzlerce kişi gibi görünse de aslında buralarda aktif rolü olmayan binlerce kişi olduğu anlamına geliyor. Yani onlar bize görünmüyorlar. Transkriptlerden kullanıcı isimlerini belirlemeye çalışacağız. Ama şunu unutmayın ki bu samanlıkta iğne aramaktan farksız. Didi araya girerek, gerçek sohbet odasına ulaşamayacağımızı söylemiştiniz dedi. Sunday sohbet şirketince şifrelendiğini söylediniz. Sadece davetle girilebilirmiş. Peki bu durumda davet alabilmemizin bir imkanı var mı? Oh, bilmiyorum dedi. Muhtemelen bir arkadaşın arkadaşı sayesinde falan oluyor bu işler. Belki başka forum sitelerinde tanışıp porno değiş tokuşu etmişlerdir. Sonra da yeterli güven ortamı oluştuğunda sohbet odasının üyesi en sonunda diğerine davet göndermiş olabilir. Ama aynı zamanda bahsettiğiniz gibi yeni üyeler de olmalı, tıpkı o ergen gençler gibi. Elbette aslında kendimizi bir ergen kılığına sokarak kamufle de edebiliriz. İnternette doğru yerlerde dolaşıp bir pedofilin gözünden kaçmayacak sanal bir kimlik oluşturabiliriz. İnternette gizlenmiş kullanıcılar da olduğunu biliyorsunuz ama bunu gerçekleştirmek aylarımızı alabilir. Katilin zaman çizelgesine bakacak olursak bunun için yalnızca haftalarımız var. Didi kısa keserek bir bilgisayar korsanına ihtiyacımız var dedi. Katılıyorum. Ya da, Didi bir an düşündü, iki kullanıcılarının öldüğünden haberdarlar mı? Onların kullanıcı adı ve şifrelerini kullansak, sisteme Stephen Laurent ya da Douglas Antiholt diye girebilir miyiz? Bunun için kullanıcı adlarını ve şifrelerini bulmalıyız dedi Phil. Ki bence bunu bizim adli bilgisayar uzmanları yapabilir, öyle değil mi? Belki de kurbanların hard disklerinden bu bilgiye ulaşabilirler. Phil yavaşça başını evet anlamında salladı. O da aynını yaptı. En sonunda pekala dedi Phil. Birkaç günlerini alabilir ama bilgisayar uzmanları bu işin altından kalkabilir. Tamam o halde şimdilik gizli bir kimlik oluşturma fikrini rafa kaldırıyoruz. En basit haliyle Stephen Laurent'ın kullanıcı adını çalıp sisteme gireceğiz ve suç işleyeceğiz. Dinleyecek, öğrenecek ve şansımız yaver giderse adamımızı bulacağız. Ya da belki de kadınımızı. Oh, kadın mı dedi. Dee daha önceden adli el yazısı uzmanıyla konuştuğundan hiç bahsetmemişti. İşte şu an bu konuyu açmanın tam zamanıydı. Her iki olay yerine de bırakılan notlar. Günü geldiğinde herkes ölecek, cesur ol. El yazısına bakılacak olursa notu yazan kişi büyük ihtimalle bir kadın. Kontrol delisi, muhtemelen özel okulda eğitim almış ve ekoseli şeyler giymeyi seven biri. Ama bu durumda sormamız gereken bir soru daha var ki, o da sohbet odalarındaki geçmişten kişilik analizi nasıl yapılabilir? Her bayan kullanıcının A tipi kişilik bozukluğu olma ihtimali nedir? Ya da bu bağlamda erkek kullanıcıları kadın kullanıcılardan ayırt edebilir miyiz? Phil başını iki yana salladı, o da aynını yaptı. Ama her ikisi de cevabı düşünüyorlardı. Dee ise her dedektifin yapacağı gibi bu hissi tatmaktan memnundu. Çünkü bu doğru iz üzerinde olduklarının ispatıydı. Nihayet yol kat edebiliyorlardı. Dava yakında çözüme ulaşırdı. Yakında, hiç beklenmeyen bir anda. Adam ya da kadını yakalayacaklardı. Dee, bilmem gereken başka bir şey var mı diye sordu. Ekibi bitkinlikle başlarını hayır anlamında sallamışlardı. Dee, oh dedi, Neil ile buluşup resimlere bakma işini sen devralmaya ne dersin? O başıyla olur işareti verdi. Neil görevini yarım bırakmış olmanın utancını yaşıyorsa da bu duruma karşı çıkmamıştı. Dee sözlerine devam ederek, Neil dedi, saat 10'da benim ofisimde ol. Phil, sen öğleden sonra izinlisin, eve git ve dinlen. Oh, sen bugünü tamamlayabilirsin ama seni yarın öğleden önceye kadar görmek istemiyorum. Unutmayın, bu bir maraton, depar değil. Phil ona tuhaf tuhaf baktı. Bizi pek eve göndermezdin sen. Şikayet mi ediyorsun? Phil anında sesini kesti. Dee toplantıyı bitirip yeniden ofisine dönerek eline ikinci bir suç dosyası aldı ve günün ikinci önemli dosyası üzerinde çalışmaya başladı. Yakında öldürülmesi muhtemel Charlene Rosalind Carter Grant. Dee telefonu kaldırıp numarayı tuşladı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 231.